Ayrım 7, Tek, Hakan Nordik, sayfa 84. Daire ufaktı ama 6. katta olduğundan şahane bir boğaz manzarası vardı. Terasa çıktı, her gelişinde olduğu gibi boğaz denen bu olağanüstü güzel doğa parçasının kıyılarına mızraklar gibi saplanmış iğrenç binalara baktı. Her güzel şeyi bok etmek de üstümüze yok dedi Türk tarafıyla. Amerikan tarafı da Amerikalıların dünyanın başka ülkelerinin içine sıçmalarından nefret ederdi. Evde yiyecek hiçbir şey yoktu. Mecburen sokağa çıkıp köşedeki marketten kahvaltılık alışverişini yaptı. Eve döndüğünde Türkiye'de kullandığı cep telefonundan önce Süha'yı aradı. Arkadaşı akşamüstü iş çıkışı seni alırım yemeğe gideriz dedi. Ardından Kemal'i aradı. Bir saat sonra Taksim'de Gezi Pastanesi'nin kafesinde buluşmak üzere sözleştiler. En sonda Melisa'yı aradı. Kemal'le Taksim'de buluşacağız. Siz de gelir misiniz? Kızın sesi çok kötü geliyordu. 2 saat kadar işim var. Ondan sonra gelebilirim. Onunla da 14.30 gibi buluşmayı kararlaştırdılar. DM saat 13'te kafedeydi. Kemal köşedeki masaya oturmuş bekliyordu. James Türkiye'ye son gelişinde Kemal'le epey samimi olmuş ve iyi anlaşıp birlikte epey vakit geçirmişlerdi. DM Kemal'e sarıldığında ikisinin de gözleri doldu, birer çay söylediler. Kemal Melisa ile birlikte tekrar polise gitmişti, neler konuştuklarını özetledi. Melisa'nın tanıdığı komiser Mahir çok iyi bir adam, elinden geleni yapıyor ama maalesef fazla ipucu yok. James'in kaybolduğu gün evinden çıktığını bile gören olmamış. Cesedi ben teşhis ettim. Morgda sadece yüzünü gösterdiler. Fotoğrafları da polis göstermedi. Fakat telefonda da söylediğim gibi komiser Mahir'in anlattığına göre göğsüne kazınan yazı ve penisin kesilme şekli başka bir cinayete çok benziyormuş. Polise James'i tanıyan herkesin isimlerini verdik. Komiser Mahir bu insanların bir kısmıyla zaten konuşmuş. Herkesin hemfikir olduğu nokta James'in gay olmadığı ya da eğer biseksüelse de kimsenin bunun farkına varmadığı. Kemal'in işe dönmesi gerekiyordu. Yarım saat sonra kalktı. DM bir süre kafedeki gazetelere göz attı. Saat tam 14.30'da cep telefonu çaldı. Aynı anda elinde telefonla kapıdan giren uzun boylu, kısacık saçlı kızı gördü. Ayağa kalkıp kıza el salladı. Melisa yanına geldi, el sıkıştılar. James ilk gelişinde kızla birlikte çektirdiği resimleri göstermişti. Ama onlar da uzun saçlıydı. Kısa saçlı hali daha da güzeldi. Hatta güzelden de öte bir ışığı vardı. Bir yere girdiğinde herkesin başını döndürecek kadar etkileyici bir kızdı. Gözleri menekşe rengiydi. DM Elizabeth Taylor'ın haricinde menekşe rengi gözleri olan hiç kimseyi görmemişti bugüne kadar. Melisa'nın yüzü çok solgundu. Göz altlarındaki koyu halkalardan uyumadığı anlaşılıyordu. Buna rağmen yürüyüşü enerjikti. Belli ki spor yapan biriydi. DM bir anda konuşmadan kızın gözlerine baktığının farkına vardı. Çok utandı, hemen kendini toparladı. Kız ya farkına varmadı ya da varmamış gibi davrandı. Durum nasıl, yeni bir haber var mı? Melisa önce Kemal'in anlattıklarını tekrarladı. Normalde polisten bilgi almak kolay değil ama olayı benim tanıdığım Mahir adlı bir komiser takip ediyor. Ondan devamlı bilgi alabiliyorum. Bu gay cinayeti meselesine ne diyorsun? James'in gay olmadığı malum derken kız tebessüm etti. Herhalde gay olamayacak nadir adamlardandı. Belli ki James'in zamparalığını kastediyordu. Zaten bu yüzden bir süredir beraber değildik. Bundan bana hiç bahsetmedi. Ben senin için buraya geldi ve hala berabersiniz sanıyordum. İstanbul'a yerleşmeye de bana danışmadan karar vermişti. Bu kadar hızlı karar verip taşınmasına ben de şaşırdım. James hep böyleydi. Çok hızlı karar verir ve hemen uygulardı. Bunun gazetecilik için çok yararlı olduğunu düşünürdü. Ama özel hayatı için genellikle bu hızlı kararlar pek iyi netice vermezdi. Geldikten sonra bir süre beraber olduk ama tanıştığı her güzel kızla flört etme huyundan vazgeçmedi. Ben de zaten ciddi bir ilişkiye hazır değildim. Onun ilişki anlayışının benimkinden farklı olduğunu görünce de arkadaş kalmayı tercih ettim. DM durumu anlamıştı. James hep James'ti. Birine kör kütük aşık olduğunu sandığında bile gördüğü bütün güzel kızlarla flört etmekten asla vazgeçmezdi. Çoğu zaman da işi sonuna kadar götürmezdi. DM uyarınca da sosyal ağlar biliyorsun çok moda. Aslında niyetim cinsel ilişki değil. Sadece geniş bir kadın network'ü kurmak diye dalga geçerdi. Herif çok yakışıklı olmasa da tam şeytan tüyü var denilen tiplerdendi. Konuşmaya başlayınca tavlayamayacağı çok az kadın vardı. Fakat Melissa, James'in birlikte olduğu kızların hiçbirine benzemiyordu. ''Sen cesedi gördün mü?'' ''Hayır, Kemal'le beraber gittik ama ben teşhis etmek için içeri girmedim.'' Bundan bahsederken gözlerinden yaşlar boşanmaya başladı. DM ne söyleyeceğini bilemedi. Kız birkaç dakika sessizce ağladı, sonra gözlerini sildi. ''İlişkimiz yürümese de insan olarak çok sevdiğim ve değer verdiğim biriydi. Hayatımda tanıdığım en dürüst ve idealist gazeteciydi.'' Aslında çapkınlığı dışında hiçbir kusur olmayan mükemmel bir dosttu derken gene sesi titremeye başladı. DM konuyu değiştirmek için gay cinayeti olamayacağından ikimiz de eminiz dedi. Peki senin aklına ne geliyor? Parasını almak için mi öldürdüler? Öyle olsa neden bu kadar zahmete girip göğsünü ve penisini kessinler ve şehir dışına taşsınlar? Ben de öyle düşünmüştüm. Daha çok intikama benziyor. Tamam da bildiğim kadarıyla James'in düşmanı yoktu. Üzerinde çalıştığı yeni konular yüzünden bazı düşmanlar edinmiş olabilir. Neler üzerinde çalışıyordu, senin bilgin var mı? Eskiden anlatırdı ama son gelişinden beri neler üzerinde çalıştığından pek haberim yoktu. Sadece son görüşmemizde yakında büyük bir bomba patlatacağım gibi bir söz etti. Sormaya kalktım. ''Daha bitmedi. Söz veriyorum, bitince ilk sen öğreneceksin.'' diye cevap verdi. Sadece ara sıra gitmediği son randevuda olduğu gibi kendi ulaşamadığı birileri olduğunda yardımımı isterdi. ''Bu gitmediği randevu neydi?'' ''Azınlık vakıflarıyla ilgili bir bürokratla konuşmak istemişti. Ben de randevu almıştım. Azınlık vakıflarına ait mallar konusunda uzun zamandır çalışıyordu. Ama bu sakladığı bomba konu değildi.'' Söylediğine göre mesele çok gizli olduğundan o konuyla ilgili kimseden yardım istemiyordu. Gazetecilik hastalığı. Aynı evde oturduğumuz yıllarda bile önemli bir haber yakaladığını sandığında son ana kadar bana da bahsetmezdi. Bu yüzden bir iki kere tartışmışlığımız da vardı. Ama bu hem işine saygısından ve titizliğinden hem de tehlikeli konuları anlatıp da yakındakilerin başını belaya sokmak istememesinden kaynaklanırdı. Ben inandığı bir konuyu onun kadar inatla kovalayan başka hiç kimseyi tanımadım. Bu konuyu biz de konuşmuştuk. Çok sosyal biri olmakla birlikte iş gazeteciliğe gelince ağzı çok sıkıydı. Komiser Mahir'le ben de görüşebilir miyim? Ayarlarım. Burada polis gazetecilere böyle kolaylıkla bilgi veriyor mu? Pek değil ama senin de bildiğin gibi burada insanları tanıyorsan her kapıyı açabilirsin. Aslında bu komiser Mahir hikayesi ilginç. Mahir benim eski ev arkadaşım Mine'nin arkadaşı. Daha doğrusu hayranı diyelim. Mine senfoni orkestrasında kemancıdır ve pek de bir polisle arkadaşlık edebilecek biri değildir. Ama tanışınca göreceksin. Mahir de pek alışılmış klasik polis tarifine uymuyor. Neyse, insanların özel hayatından daha fazla bahsetmek istemem. Senin anlayacağın, ben Mahir'le Mine sayesinde tanıştım. O yüzden de bana çok iyi davranıyor. Telefon edip bir randevu ayarlarım. James'in evine gidebilir miyiz? Bende anahtar var. Ev sahibiyle konuştum. Ailesi ya da sen onun eşyalarını alana kadar daireyi öylece koruyor. Ceset bulunduktan sonra James'in apartmanında ve mahallesinde kimseyle konuştun mu?
Sadece kapıcıyla konuştum.
O zaman hala benim konuşabileceğim insanlar var demek ki mahallede. Evin karşısındaki kafede çok vakit geçirirdi. İstersen orayı bir deneyelim. Beni tanıyorlar. Daha rahat konuşurlar. Üzerinde çalıştığı bir konu yüzünden mi öldürüldüğünü düşünüyorsun? Evet, benim aklıma ilk gelen bu. Biliyorsun James dünyanın en tehlikeli yerlerinde çalışmıştı ve kendini savunmayı da iyi bilirdi. Yani basit bir soygun ya da kavgada kolay harcanabilecek bir adam değildi.
Zaten her şey iyi planlanmış bir olay olduğunu gösteriyor. Belli ki eskiden işlenmiş bir cinayete özellikle benzetilmiş. Ama polis bu gay düşmanlığı fikrine inanmış görünüyor.
Neden?
Hem daha önce aynı bu şekilde öldürülmüş bir gay var. Hem de asıl önemlisi James'in evinde genç bir çocukla sarmaş dolaş çekilmiş fotoğraflarını bulmuşlar.
James Amerikalı gibi değil, Orta Doğulu gibiydi biliyorsun. Her gördüğüne sarılırdı.
Fotoğrafları görmediğim için bir şey söyleyemeyeceğim. Ama ben de hiçbir erkekle ilgilendiğine şahit olmadım.
Deme aklından bu herif farklı uyuşturuculardan yamaç paraşütüne, bokstan motosiklet yarışına kadar her şeyi denemeye meraklıydı. Sırf meraktan bunu da denemiş olmasın diye geçirdi. Senden ayrıldıktan sonra görüştüğü başka biri var mıydı?
Yanında bir iki kere aynı kızı gördüm. Galiba modacıymış ya da bir modacıyla çalışıyormuş. Adı da Ayşe veya Ayşen'di sanıyorum. Ama James son karşılaşmamızda kızı artık görmediğini söyledi. En çok birlikte zaman geçirdiği kişi asistanı Orhan'dı.
Ne asistanı?
Demek ondan da bahsetmedi. 2-3 aydır bu çocukla beraber çalışıyordu. Orhan Boğaziçi Üniversitesi'nde tarih bölümünde doktora yapıyor. James'e hem bazı araştırmalarda yardım ediyor hem de gerektiğinde tercümanlık yapıyordu. Orhan gay. Belki de polisin gay cinayeti yorumu James'in Orhan'la çok vakit geçirmiş olmasından kaynaklanıyordur.
Orhan'la konuştun mu?
James'in kaybolduğu gün aradım, telefonunu açmadı. SMS attım. Şehir dışındayım diye cevap geldi. Sonra bir daha haber çıkmadı. Telefonu hep kapalı ve mesajlara da cevap vermiyor. James bulunduktan sonra bile ortaya çıkmaması anlaşılır şey değil.
Polise bundan bahsettin mi?
Evet, polis de arıyor Orhan'ı. Ailesi ve arkadaşları da nerede olduğunu bilmiyorlar.
Orhan bu işi yapmış olabilir mi?
Hiç öyle vahşi cinayet işleyebilecek birine benzemiyordu. Ama ortadan kaybolması da ilginç tabii.
Başka ne öğrenebiliriz bu Orhan'la ilgili?
Bir araştırayım, üniversiteye gidip arkadaşları ve hocalarıyla konuşabiliriz.
Ama önce Mahir'le görüşelim. Yarına bir randevu ayarlayabilir misin?
Melisa hemen arıyorum dedi. Mahir'in numarasını tuşladı. Kısa bir konuşmadan sonra kapattı. Yarın 2'de bizi bekliyor. Ben 1:30'da gelip seni alırım.
20. Bölüm. Yeni misafir için biraz daha hazırlık gerekiyordu. 2 gündür aralıksız çalışıyordu. Arabanın plakalarını hazırlamış, üzerlerini çamurla kaplayıp kurutmuştu. Tavana ve duvara çaktığı halkaların içinden geçirdiği iplere mankeni bağlayıp bir deneme yaptı. Tam istediği gibi olmamıştı. Tavanda sağ taraftaki halkayı söküp 10 santimetre ileri aldı ve tekrar delik açıp duvara vidaladı. Tekrar denediğinde manken tam istediği pozisyonda asılı kalmıştı. Çizdiği krokilere baktı. Yarın gelip 2. pozisyon için diğer halkaları çakacak ve bu sefer denemeleri zincirle yapacaktı.
21. Bölüm.
DM eve dönünce bir çay koyup terasta boğazdan geçen gemileri seyretmiş, sonra da biraz kestirmişti. Süha saat 19'da geldi. Her zamanki gibi şık ve havalıydı. Süha DM'den çok farklıydı. Ama DM annesi ve üvey babasıyla Türkiye'ye ilk geldiğinde yeni okulunda ilk tanıştığı çocuk Süha'ydı. Daha doğrusu gelip DM ile tanışan tek çocuktu. Başlangıçta diğerleri bu çat pat Türkçe konuşan kendilerinden farklı çocuğu hemen dışlamış, hatta alay etmeye ve itip kalkmaya kalkışmışlardı. Süha ise diğerlerinden farklı olarak DM'ye sahip çıkmış, hatta herkesten daha iri yarı olduğu için koruması altına almıştı. Süha'nın ailesi de DM'yi sahiplenmiş ve DM yıllarca yazları çoğu hafta sonunu Büyükada'da Süha'nın ailesinin yazlık evinde geçirmişti. 8 yaşından beri DM için Süha her zaman çok güvenilir bir dost olmuştu. Büyüdükçe arkadaş grupları, hatta yaşadıkları şehirler, ülkeler bile değişmiş, fakat seyrek de görüşseler dostlukları hep devam etmişti. Siyasi görüşleri de muhtemelen farklıydı. Son yıllarda Türklerin çoğu 2 farklı fikir etrafında kamplaştığından, DM ile aralarında tartışma çıkar endişesiyle, Süha özellikle siyasi konularda hiç konuşmuyor ve rengini belli etmiyordu.
Zengin, başarılı, yakışıklı playboy Süha'nın arkadaşlarını ve yaşam tarzını görünce, onun herhangi bir siyasi görüşü savunmadan işlerini daha iyi yürüttüğü belli oluyordu. Kesin olan şuydu ki artık üniversite yıllarının hızlı solcu delikanlısı Süha değildi. İş dünyası denen şey insanı nasıl da değiştiriyordu. Gene DM'nin her gelişinde gittikleri meyhaneye gittiler. Süha DM'nin "oğlum kim yiyecek bu kadar mezeyi" itirazına rağmen neredeyse bütün mezelerden söyledi. Rakıları tokuşturdular. DM, "beni çıldırtan trafik, sokak ayıları gibi şeylere rağmen şu rakı masası ve 8 yaşından beri devam eden dostluklarda Amerika'da zor bulunan şeyler" diye içinden geçirdi. Bunları düşünürken içinden hem sıcacık bir duygu geçti hem de aynı anda ne kadar yalnız bir insan olduğunu daha kuvvetle hissedip hüzünlendi. Süha her zamanki gibi durmadan konuştu. Yeni aldığı işleri, yeni sevgililerini, Maldivler'deki son tatilini nefes almadan anlattı. "Sende neler var" sorusuna DM "bildiğin gibi" diye cevap verince de "oğlum sen hep böylesin, hiçbir şey anlatmazsın" deyip aynı hızla kalan maceralarını da sıralamaya devam etti. Bir süredir Azerbaycan'da bir otel işine başlamıştı ve sık sık oraya gidip geliyordu. Suha'nın Azerbaycan'la ilgili anlattıklarının satır aralarından DM oradaki işin biraz farklı olduğunu ve tehlikeli adamlarla çalıştığını anladı. Süha da Türkiye'deki hızlı servet sahibi olan benzeri başka genç iş adamları gibi zenginleştikçe daha karanlık işlere giriyordu belli ki. İnşaat konusundan gece hayatına atladı. Yeni nesil kızların ne kadar güzel olduğunu ve kendinden 20 yaş genç 3 kızı aynı anda nasıl idare ettiğini ballandırarak anlattı. Süha her zamanki Süha'ydı. 40'ını geçmiş ama ilgi alanları 15 yaşından beri hiç değişmemişti. Süha gibi olabilmek ne kadar rahat olurdu. Herif nasıl da kendinden emin ve mutluydu. Garsona sipariş vermesi bile herkesten farklıydı. Tanımasan sadece meyhanenin değil bütün mahallenin sahibi sanırdın. Ama bunu yaparken de sonradan parayı bulmuş ayılardan farklıydı. Adamda bu sahiplik, patronluk havası doğal olarak vardı ve hiçbir ayılık yansıtmıyordu. Süha'nın tarzı zengin ailede doğup iyi eğitim almış olmaktan geliyordu. Türkiye'deki çakma aristokrasi eski parayla yeni köşe dönücülüğün mükemmel bir senteziydi Süha. DM bu özelliklere sahip birine normal şartlarda selam bile vermezdi. Ama Süha ve ailesinin çocukken kendisine gösterdikleri sevgi ve yakınlık Süha'nın bütün olumsuz taraflarını göz ardı etmesini sağlıyordu. Ayrılırken Süha, "iki gün sonra sınıf toplantısı var, burada olduğuna göre kaçamazsın, mutlaka birlikte gideceğiz" diye hatırlattı. DM eve gelir gelmez kendini hemen yatağa attı, uykusuzluktan ölmek üzereydi. 7. ayrımın sonu, sayfa 94.